genel izleyici kitlesi için uygundur.
Türkiye ekranlarından herkese selamlar. Yine bir muhakeme programıyla karşınızdayız. Ben Fatih Ergenokul ve bugün konuğumuz Profesör Doktor Cennet Assaman olacak. Sevgili hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Fatih. Nasılsın?
Sağ olun, beraberiz hocam. Mutluyuz, sizler nasılsınız?
Elhamdülillah, yine Kur'an hakkında, İslam hakkında konuşmak üzere beraberiz. Ne mutlu bize.
İnşallah Ramazanımız mübarek olsun hocam.
Senin de hocam.
Sadece Ramazan'da kalmasın. Ramazan'dan sonrası 11 ayımız. Tüm aylarımız inşallah mübarek olsun diyelim.
Tabii tüm seyircilerimizin Ramazan'ını kutluyoruz. İnşallah bu Ramazan'ın hayırlara vesile olmasını tekrar diliyoruz.
Amin inşallah. Şimdi sevgili hocam, sizin Neden Müslümanım diye bir kitabınız var. Kitabın aynı zamanda ücretsiz pdf'i de cennetassaman.com'da orada duruyor. Sesli kitap olarak da var. Yani okumak isteyenler için ve dinlemek isteyenler için de hocam. Kitabınızı buradan tavsiye etmiş olalım. Ücretsiz bir şekilde durduğunu da belirtmiş olalım. Şimdi tabii her kitabın, her eserin hocam bir sancısı olur herhalde, değil mi? Hı hı. Bir hedefi olur. Siz ne amaçla yazdınız? Yazdığınız amaçla almış olduğunuz geri dönüşler arasında nasıl bir durum vardı?
Şimdi hocam şöyle önemli bir soru var. Yani İslam'a neden inanıyoruz şeklinde bir soru. Şimdi günümüzdeki ilahiyatçıların önemli bir kısmı Türkiye'deki işte kamuoyunda İslam'ı nasıl anlamalıyız sorusunu tartışıyorlar. Fakat bundan daha önce cevaplanması gerekli iki soru. Bir, Allah var mı? Diyelim tamam, sonra Allah'ın varlığına inandık. İslam Allah'ın gönderdiğinin, İslam'a neden inanıyoruz sorusu var. Ben bu soruların da temellendirilmesini önemli buluyorum. Bugüne kadarki akademik çalışmalarıma bakılırsa bu soruların temellendirilmesi benim akademik çalışmamın önemli bölümünü kaplıyor. Mesela işte Allah'ın varlığının temellendirmesiyle ilgili Allah'ın Varlığı 12 Delili kitabım var. Fıtrat Delilleri kitabım var. Aynı zamanda benim Evrim, Kuantum, ondan sonra Big Bang ile ilgili yaptığım çalışmalar, bunlarla ilgili yazdığım ayrı ayrı kitapların her biri de aslında Allah'ın varlığı konusuyla ilgili. Yani bir yerde ateizme cevap olarak bütün bu kitaplar kabul edilebilir. Ama Allah'ın varlığına inandıktan sonra da bir kısım insanlar İslam'a neden inanmalıyız gerektiğim sorusunu kafalarında temellendiremiyorlar. Bir kısmı inanmayanlar da var. İnananların bir kısmı dediğin gibi temellendirme. Hatta bu inanıp da temellendirmeyenlerin ülkemizde daha da yüksek bir yüzdeye karşılık geldiğini söyleyebiliriz. Oysa bence İslam madem ki hayatımızda bu kadar önemli bir yer alıyor, davranışlarımızı, eylemlerimizi, birçok şeye bakış açımızı belirliyor. Bu inancımızın temellerini sağlam bir şekilde kurmak da her Müslümanın görevi. Yani hem deistlere cevap vermek önemli olduğu gibi inananların da sağlam temeller üzerine inancını kurması önemli. Bununla ilgili de çalışma adedi çok çok kısıtlı ne yazık ki. Bu konuya eğilen ilahiyatçılarımız, felsefecilerimizin hemen az olduğunu gördüm. Bunun üzerinde de neden Müslümanım soru kitabını yazmaya karar verdim. Bu aynı zamanda deizme, yani dine inancın reddedilmesine karşı da bir cevap niteliğinde bir kitap.
Hayırlı olsun diyelim hocam. Özellikle böylesi bir zamanda imanı delillendirmenin önemi daha ön plana çıkıyor olsa gerek, değil mi?
Tabii.
Yani belki bundan yıllar öncesinde şöyle babalarımız, dedelerimiz zamanına baktığımızda onların hayatları boyunca karşılaşabilecekleri sorulara bugün belki bir genç bir günde bunlarla muhatap olabiliyor.
Tabii, Kur'an'ın içeriğine baktığımızda bunu hep söylüyorum. Yani 7. yüzyıldaki dünyanın en ileri gelen insanların toplanıp da yazması mümkün olmayan bir kitap. Gerek astronomiyle ilgili söyledikleri, gerek biyolojiyle ilgili söyledikleri, gerek tarih biliminin bugünkü objesi olan konularla ilgili, arkeolojinin objesi olan konularla ilgili söyledikleri Kur'an'ın çağını çok aşan nitelikte. Ve tek bir kitapta bu kadar ayrı alanla ilgili olağanüstü ifadeler var. Aynı zamanda bu kitaba bakıyoruz, 1400 küsur yıllık zaman içinde milyarlarca insanın en önemli olan Allah'la irtibat kurmasını bu kitap sağlamış. Hayatına anlam vermiş, öldükten sonra ne olacağız, nasıl buraya geldik sorularına cevap vermiş. Yani müthiş fonksiyonu olan da bir kitap bu aynı zamanda, bu kadar ayrı bilim dalıyla ilgili kendi çağını aşan izahlar olan kitap. Ve bütün bunların hepsi, bir kez daha tekrar ediyorum, tek bir kitapta toplanıyor. Bunun ne kadar olağanüstü olduğunu kavramak lazım. Ne kadar bunun olağanüstü olduğunu kavrarsak bu kitaba güvenimiz o kadar artar. O zaman bu kitabın söylediklerine imanımız daha çok güçlenir. Bu kitabın söylediği şekilde eylemde bulunma motivasyonumuz artar. Değil mi? Bu kitap mesela fakirlere yardım edinmeye söylüyor. Bu kitap işte Ramazan'da oruç tutmayı söylüyor. Bu kitap ticaretimizin dürüstçe olmasını söylüyor. Bütün bunları yapacağımız zaman bu kitabın Allah'tan olduğuna güvenimiz arttıkça bunları yapmaktaki motivasyonumuz da, bu eylemler yapmaktaki motivasyonumuz da artacaktır.
Yani Kur'an hiçbir alanı hocam boş geçmiyor.
Evet.
Evet, en küçük zerreden küreye kadar bütün hayatın anlamlarını, varlığı, canlılardan bahsediyor. Peki o zaman şöyle soralım hocam. Biraz canlılardan, evrenden de bahsediyor derken, malum işte evrenin de bir matematiği var değil mi? Bunu hep daha önceki programlarımızdan da hatırlarım. Hep matematiksel ölçülerden bahsediyoruz. Bir de Kur'an'ın acaba içerisinde bu matematiksel ölçüler ne düzeyde olabilir? Bunun önemi ne? Yani niçin böyle bir matematiksel ölçü olabilir? Hangi örnekler aklınıza geliyor?
Evet. Şimdi birincisi, ilk dediğin bence çok önemli. Yani biz evrene baktığımızda evrende müthiş bir şekilde matematikle anlaşılan, matematikle nüfuz edilen, matematiksel yasalarla ifade edilen bir düzen olduğunu görüyoruz. Bu yüzden 17. yüzyıldaki bilimsel devrimi yapan isimler, Galileler, Kepler'ler, Newton'lar, matematik Allah'ın evreni yazdığı değildir demişlerdir. Buna benzer birçok sözleri olmuştur. Şimdi evren Allah'ın bir kitabı diyoruz. Burada matematik kullanılmış. Kur'an da Allah'ın bir kitabı. Değil mi? Birisi bize yarattıklarını gösterdiği, sanatını, kudretini gösterdiği bir kitabı. Diğeri ise dediğin gibi sözlerle ifade etti Allah'ın bir kitabı. O zaman peki Kur'an'da matematik olmasına şaşırmamız lazım mı? Bana göre cevabımız şaşırmamamız lazım. Bunu niye özellikle bu şekilde vurguluyorum? Çünkü bazı insanlar ya Kur'an'ın matematikle ne ilgisi var, neden matematik olsun diye Kur'an'da a priori olarak, yani kastım daha hiç araştırmadan matematik olmaması gerektiğini düşünüyorlar. Evet. Oysa biz biliyoruz ki mesela bir kimi şiirlerde hece ölçüsü vardı değil mi? Hece ölçüsü de bir nevi matematiktir. Şiirlerde hece ölçüsü olmasına şaşırmayanlar, öyle bir matematik. Evet. Kur'an'da ve Kur'an'ın yazanın, Kur'an'ın vahyedenin evrende matematiği oluşturduğu düşünmene rağmen bu kitabında matematik olmamalı düşünüyorlar. Evet. Yani sanki matematik olması bu kitapta bir daha bir yücelik, üstünlük katmaz da evet, bir eksiklik katar gibi apriyor olarak düşünenler var. Öncelikle bu düşünceye yanlış. Matematik bizim en güvendiğimiz dallardan birisidir. Şunu diyorum, en güvendiğimiz dallardan birisidir. Düşünün, bir yerde bir sayım yapsak, işte 7 tane kutudan açsak, 100'er tane her bir kutuda diyelim ki erik var. Toplamda 700 erik olduğunu hemen söyleriz değil mi? Matematikle 7 çarpı 100. Şimdi biz saysak, bir deney veyahut da ne bileyim bir gözlem yapıyoruz diyelim. 7 kutudan gerçekten 100'er tane olunca 700 mü çıkacak diye. Ne bileyim 685 çıksa ya erikler bir yerde kaybolmuş etmiş deriz.
Deriz, doğru.
Yani orada düşün, deneyliyoruz bir şeyi, 685 sayıyoruz. Bir de matematik var bir yandan. Hiç deney gözlem yapmadan başvurduğumuz 7 çarpı 100, 700. Deneyimizin hatalı olduğunu düşünürüz. Yani matematiksel bilgi bizim için deney ve gözlemde elde ettiğimiz bilgilerden de daha üste tuttuğumuz bir bilgi türüdür. İkisinde bir karşıtlık olduğunda deneyde hata olduğunu ararız, düşünür ve oradaki hatayı düzeltmeye çalışırız değil mi öncelikle. Bu kadar kesin bir bilgidir. Şimdi o zaman bizim de Kur'an'la ilgili bir kesinliğe ihtiyacımız var. Kur'an'la ilgili de matematiğin kullanılması bu yüzden büyük avantaj olacaktır. Ve nitekim de biz görüyoruz ki Kur'an'da matematiksel böyle birçok şey karşımıza çıkıyor. Bu bize neyi getiriyor? Bir, şunu görüyoruz, işte hadis literatüründe mesela diğerlerinde çok uydurulmuş sözler olduğunu da görüyoruz. Nitekim aşağı yukarı tüm hadisçiler de bunu söylemiştir. Niye? Hadisçiler bunu ayıklamaya çalışmışlardır. Evet. Hani ne kadar başarmışlardır, başarmamışlardır ayrı bir konu. Ama sonuçta bunu ayırmaya kalkmak, işte bazı hadisleri işte sahih demek, bazılarına zayıf demek, bazılarına hasen diye ne bileyim arada kategoriler kurmak bile hadislerin içine uydurma girdiğinin bir
göstergesi.
Biz Kur'an'da bir ayette işte bu zayıf ayet, bu işte daha hasen, bu işte mütevatir falan gibi bir ayrımlar Kur'an ayetiyle ilgili hadislerde olduğu gibi böyle bir sınıflandırma yapıyor mu? Hayır, bütün Kur'an'ın mütevatiri görüp, bütün Kur'an'ın hepsinin sahih olduğunu, güvenilir olduğu şeklinde bir kanaat ifade ediliyor. Ha, bu bile diğer kaynaklarda şimdi uydurma girmiş. Peki Kur'an'a uydurmalar girmediğini nereden biliyoruz?
Doğru.
Kur'an'ı muhafaza edildiğini nereden biliyoruz şeklinde bir soru var. Hı hı. Şimdi Kur'an'daki matematiksel bir ölçünün karşımıza birçok şeyle çıkması Kur'an'ın oldukça iyi korunduğunu gösteriyor. Niye? Eğer ki Kur'an'la belli şekilde oynansaydı, Kur'an'ın belli bölümleri yok edilse veya ilaveler yapılsaydı bu matematiksel ölçülerin korunması mümkün değildi.
Yani Kur'an'ın hocam indirildiği zamandan bugüne değin korunmuşluğunun en temel göstergelerinden biri matematiksel ölçüdür diyebiliriz yani.
Bir de tabii ki ayrıca şöyle bir şey var. Kur'an'da dediğimiz olağanüstülükler var. Dedik işte astronomi alanı ile ilgili, biyoloji alanı ile ilgili, arkeolojik bulgularla ortaya çıkanlar, jeoloji bilimiyle ortaya çıkanlarla ilgili bu kadar ayrı alanda olağanüstülükler var. Bu olağanüstülükler neyle ortaya çıkıyor? Kur'an'ın kelimeleriyle ortaya çıkıyor. Bu olağanüstülükleri çıkartan Kur'an'ın kelimelerinin matematiksel ölçüde olması Kur'an'ın olağanüstülüğüne, Kur'an Allah'tan olduğuna da bir kanaatler artıyor. Yani biz iki tane, bir Kur'an'ın Allah'tan olduğuna, bir insan yazması böyle bir kitap olamazsa kanaatler arttırıyor. İki, Kur'an'ın muhafaza edildiğine önemi arttırıyor.
Yani, hocam şurada bir temel ölçü olamaz mı? Yani sevgili peygamberimiz de bu vahyi tebliğ ederken, bakın buraya matematiksel bir ölçü koydum, buna da iman edin gibi bir argüman da pek o dönem için muhataplarına sunmamış değil mi? Yani tabii. Biz bu matematiksel ölçüyü fark ediyor oluşumuz çok yıllar sonra, hatta belki bir 100 yıl öncesine kadar ancak fark ettiğimiz bir şey.
Tabii yani o dönemde tabii peygamberi de karşılarında gördüğü için insanlar Kur'an sureyi sorup peygamber onlara surenin nasıl olduğunu rahatla söyleyebiliyordu. Veyahut da orada ellerinde peygamber döneminde yazılıydı. Zaten böyle bir şüphe, yani Kur'an iyi mi korunmuştur şeklinde şüphe yoktu. Yani orada peygamber vardı, soruyor, söylüyorlardı. Orada zaten Kur'an ellerinde yazılı olarak da o dönemde duruyordu peygamber döneminde. Ama daha sonra işte uydurma larla rın katılması dine söz konusu olunca bununla ilgili şüphelerin de ortaya çıkması mümkündü. İşte Kur'an'daki matematiksel ölçüleri göstermemiz bence buna bir cevap niteliğinde. Buna tabii verilecek çok örnek var. Bazen bu olağanüstülükler kelimelerin kendi arasında uyumuyla oluyor. İşte melek ve şeytan gibi birbiriyle alakalı kelimenin 88'er defa ikisinin geçmesi gibi. Veya dünya ahiret kelimelerinin 115'er defa geçmesi gibi oluyor. Bazen de Kur'an'daki kelimelerin kendisi, şimdi kendi içinde birbiriyle ilişkili kelimeler belli bir ölçüyle geçtiği gibi Kur'an'da. Bir de şöyle bir olay var, Kur'an evrenden bahsediyor, evren kitabından var. Evren kitabındaki belli Kur'an'ın bahsettiği fenomenler açısından önemli sayılar var. Kur'an bahsettiği fenomenlerle ilgili önemli sayıların miktarında Kur'an'ın içinde geçiyor. Şimdi bununla ilgili örnekleri sadece vereyim, diğerlerine değil. Merak edenler neden Müslüman'ın kitabından? Bir de bunlarla ilgili tabloyu da verdim. Yani itiraz olan varsa işte Kur'an'daki tablolar alın buyurun inceleyin demek için. Bir mesela şey alalım. Kur'an'da gün kelimesi geçiyor. Gün nedir? Güneş ortada duruyor. Dünya etrafında dönüyor. Dünya güneşin etrafında dönerken kendi etrafında 365 kere dönüyor. Yani bizim güneşin etrafındaki bir turumuzu tamamladığımızda 365 tane tekil değişik gün yaşıyoruz. Ve Kur'an'da baktığımızda tekil formda gün kelimesi 365 defa geçiyor. Ha, bazılar buna şöyle bir şey diyebiliyorlar. Kardeşim işte o dönemde insanlar ay takvimi kullanıyorlardı. İşte onlar için bir sene 365 değildi gibi bir şey diyorlar. Şimdi buradaki tabii ki dikkat etmedikleri şey şu. 365'i siz astronomi açısından takvim mini kullanmadığınızda da değil mi? 365 astronomik olarak yine bir sayıya karşılık geliyor. Dünya güneş ilişkisinde. Ha, güneş takvimi bunu temele alıp da kullanıyor. Buradan hareketle bir takvim çıkıyor güneş takviminde. 365 günlük. Ama siz bunu takvimin ölçüsü kullanmadığınızda da 365 astronomiyle alakalı bir sayı. Güneşe konumuzda 365 farklı gün yaşadığımız olgusu değişmiyor. Ama birazdan şeye de geleceğim, işte ay takvimiyle bunun nasıl buluştuğuna da geleceğim. Nitekim Kur'an'da Hem ayın hem güneşin bir hesap ile olduğu geçiyor. Hesaplar sadece aya bağlı olduğu söylenmiyor. Hem ayla hem güneşçi de Allah hesaba göre yarattığını söylüyor. Buna da dikkat çekeyim. Yani güneş takvimi de ay takvimi gibi astronomik bir takvimdir ikisi de. Şimdi şeye gelelim. Günler kelimesine çoğul olarak. İşte o dönemde ay takviminin ayları kullanılıyor. Bunlar da aslında 30 günden oluşuyorlar. Niye? Çünkü ay dünyanın etrafında 29,53 küsur günde oluşuyor. Bunun yuvarlanmışı 30 ediyor. Günler kelimesi çoğul olarak Kur'an'da da 30 defa geçiyor. Peki ay takvimindeki günlerin sayısı ne kadar? 12. Kur'an'da söyleniyor.
Evet.
Yani ayların sayısı Allah'ın katında 12'dir diye ifade var. Kur'an'da da bir ay kelimesi 12 defa şerh kelimesi yani senenin bölümleri olan ay 12 defa geçiyor. Peki ne oluyor? Şimdi bakın burada çok enteresan bir şey var Kur'an metninde. 12 tane ay kelimesi geçiyor. 365 bir gün kelimesi geçiyor. Fakat 12 tane ay kelimesinin arasında ki bir gün kelimesi 354 adet. Bunun önemi ne? Şöyle anlatayım. Şimdi bir sene güneş şurada dünya etrafında 365 günde dönüyor ya.
Evet.
Bu 365 günde dünya dönerken aynı zamanda ay da dünyanın etrafında ay takvimini günlerini oluşturacak şekilde 12 defa dönüyor.
He.
Ve bu ne zaman bitiyor? 354 günün sonunda ay takvimi iniyor. Arada 11 günlük bir aralık var.
Fark var. Evet hocam.
Şimdi Kur'an'a da baktığımızda Kur'an'da 11 tane bir ay kelimesi geçiyor ya.
Evet.
Bunların arasında kalan gün kelimesi aynı bu ay takviminde 12 ayın arasında kalan günler 354 diye. Kur'an metninin içinde şu andaki düzeninde de arada kalan kelimeler 314. Buradaki 11 atık gibi 11 tane bir gün kelimesi Kur'an metninde bunun dışında kalıyor.
Çok ilginç bir şey.
Değil mi? Yani olağanüstü şekilde bir Kur'an'ın içinde bununla ilgili düzen var. Peki şeye bakıyoruz.
Özellikle hocam yani koyulmuş gibi değil mi?
Tabii
yani özellikle. İnanılmaz bir şey yani.
Tabii yani zaten özellikle konulmuş. Ondan sonra şeye bakıyoruz. Ay kelimesine bizim açımızdan önemli.
Kamer dediğimiz
evet.
Ay değil mi hocam?
Şimdi ay dünyanın etrafında dönmesinden oluşan ay takviminin ayları işte 30 gün çekiyor. Fakat bunu günler kelimesinin çoğulu dedik buna denk geliyor.
Evet.
Fakat diğer taraftan dünyanın etrafında ayın dönüşü dünyanın hareketiyle tabii öbür aylar oluştuğu için orada 30 çekiyor. Ama dünyanın etrafındaki ayın dönüşünün kendini tamamlaması dünya sabit olmasaydı 27 günde oluyor. Ve ayın da Kur'an'daki kamer kelimesinin ayın geçiş adedi de 27. Bu da aynı zamanda ayın aşağı yukarı gözüktüğü gün adedi. 3 günde gözükmediği gün var. Aşağı ona da ayrıca denk geldiğini söyleyebiliriz. Ay kelimesi de Kur'an'da kamer 27 defa geçiyor. Astronomi ile ilgili Kur'an'da diğer bir önemli kavram. İşte güneş kelimesi, şems kelimesi 33 defa Kur'an'da geçiyor. Baktığımızda ne oluyor? Şimdi bu iki takvimde değil mi? İki takvimde belli şekilde arada 11 günlük fark oluşuyor. Bu yüzdendir ki mesela her sene Ramazan bu anlattığımdan
atıyor,
dolayı işte 11 gün kadar önceye geliyor. Mesela önümüzdeki sene Ramazan aşağı yukarı bu sene işte 11 gibi başladıysa 1 Mart gibi falan başlayacaktır. 1-2 Mart gibi o civarda başlaması beklenir. Peki bu aynı yere mesela biz bu sene 11 Mart'ta başladık. Yeniden 11 Mart'ta başladığı noktaya gelmesi ne kadar tutuyor güneşle ay takviminin başa gelmesi? 33 senede bir oluyor.
Evet,
yani güneşin etrafında bizim işte şey yani bu takvimlerin evet burada bir karışıklık yapmayalım. Yani başa gelmesi bu güneş takvimiyle işte kullandığımız ay takviminin 33 senede bir oluyor. Yani aynı yerde oruç tutmaya başlamamız. Kur'an'da da işte güneşin 33 geçmesi de bununla bir uyumlu. Diğer taraftan baksam meton dönemi denen bir şey var. Bu ay takvimi güneş takvimine aynı şekilde üst üste gelmesiyle alakalı ki eski Yunan'dan biri hesaplanmış bir şeydir Meton dönemi. O da 19 senede bir oluyor Meton dönemi. Kur'an'daki sene kelimesine baktığımızda da 19 kere geçiyor sene kelimesi. Peki sene kelimesinin formlarına baksak, Kur'an'ın bir tekil sene formu var, bir de çoğul var, sinin. Tekili 7 defa geçiyor, çoğulu 355 defa geçiyor. Bu neye karşılık geliyor, bunun bir önemi var mı derseniz, şöyle diyebilirim. 19 senede bir meton dönemi yaşanıyor. Ay takvimiyle güneş takviminin üst üste gelmesi gibi bir olay gerçekleşiyor diyebiliriz. Bu 19 tane ay senesinde bir oluşuyor. Bu 19 senenin 7'si atık sene. İşte Kur'an'da da sene formunda
7 defa geçiyor.
7 defa geçiyor. 12'si ise yani 354 çekiyor ay takvimi evet. O dönemde. O atık senelerde 12'si 355 çekiyor. Pardon. 12'si 354 çekiyor. Yani normal sene çünkü 354 çekiyor ay takviminde. Oradan takibi dönüşü tam 354 değil, kusuru var. O kusurların bir seneye yazılması da 7 senede bir oluyor. Yani tekil formu sene kelimesinin 7 defa, çoğul formu sinin 12 defa geçiyor. Yani içindeki formlarının kullanılışı bile burada.
Atık olan bile, evet.
Yine bir astronomik bir şeye karşılık geliyor. Bunların tabii detaylarını böyle anlattığımda takip edemeyenler olabilir. Neden Müslümanım kitabımın sonuncu bölümü, 10. bölümünden bunları okuyabilirler, detaylarına bakabilirler. Yani böylece baktığımızda Kur'an'da, dikkat edin, astronomiyle ilgili işte gün kavramını, ay kavramını, sene kavramını aldık, ay kelimesini kendisine aldık, güneş kelimesini aldık. Bütün bunların her birinin kullanımı astronomiyle alakalı bir şeye karşılık geliyor. İşte bunların hepsi de bence nasıl Kur'an'ın içinde bir sayısal ölçü olduğunu gösteriyor. Bu sayısal ölçü hem kelimelerin kendi arasındaki kullanılıştaki ahenkte var, birbirle ilişkili. Hem kelimelerin astronomide ifade ettikleri fenomenin astronomideki onlar açısından önemli sayılarıyla alakalı bir uyum şeklinde gözüküyor.
Yani hocam Kur'an hiçbir kelimeyi rastgele ya da tesadüfen oraya koymuş değil. Hepsinde birer ölçü var. Nasıl ki Allah'ın yaratmış olduğu evrende harika bir matematiksel ölçü varsa ve bu evrensel olarak biz bunları anlıyorsak, o halde yine kendi göndermiş olduğu kitabında da aynı matematiksel ölçünün beklenmesi gayet de normal bir şey.
Evet.
Bu son 3 dakikamız var hocam. Oraya girmeden şunu sorayım o zaman kısa olarak. Önceden Kur'an'ın inmiş olduğu dönemde biz ayet bunları anlatırken aklıma ayetler geldi. İşte veşşemsü tecrili müstegarrillehe. İşte güneş kendisine takdir edilen o yöne doğru akıp gitmektedir gibi. Vel kamera katternahü menazile. Hatta adekel urcunul kadim. İşte yine aya da belirli yörüngeler biçen olur diye. Yani güneşin hareketinden bahsettik dünyanın. Kendi dönüşünden bahsettik. O dönemde ise Kur'an'ın inmiş olduğu dönemdeki peki güneş ve ay algısı nasıldı? Yani hareket eden bir güneşe inanç var mıydı?
Ya muhtemelen olarak insanlar hani dünya sabit duruyor, güneş etrafında kısır döngülü bir hareket yapıyor şeklinde görüyorlardı. Oysa Kur'an'ın da söylediği işte güneş yani dünyanın etrafında dönüyor şeklinde Kur'an'da işte daire kelimesi gibi bir kelime kullanılıp onlarda dünya güneşin etrafında daire çiziyor falan şeklinde bir ifade gelebilir. Kur'an'da böyle ifade gelmediği gibi işte tecri diyor yani bir yere doğru güneş
evet.
Akıp gidiyor diyor. Gerçekten de Samanyolu'nda akan bir güneşin etrafında dünya dönüyor. Tam da Kur'an'ın söylediği gibi o tecri fiiline uygun şekilde bir gemi gibi akıp giden bir güneş var. Biz onun etrafında hareket ediyoruz. O dönemin işte yanlış güneş algısı yani dünyanın etrafında bir dönen güneş algısıyla ilgili fiillerin hiçbir Kur'an'da kullanılmıyor. Dünyanın sabit olduğu şeklinde de bir ifade de Kur'an'da geçmiyor. Yani kendi döneminin yanlış bilimsel algılarının hiçbirini de Kur'an'da bulmanın mümkün olmadığını bununla ilgili söyleyeyim. Aynı zamanda Kur'an'da işte geçen mesela ona işte bir kader tayin ettik gibi kelimeler veya onlar hesapladır gibi kelimeler de aslında kader Türkçe'deki miktar kelimesi de işte kader kelimesinden geliyor.
Şu Rahman da ve Necmu ve Şecer'ü Yesüden diye devam edip sonra Hüsben diye bağlıyor. Evet.
Yani bu kelimelerin kullanması da matematiksel açıdan bunların ifadesini Kur'an'ın dikkat çekilmesi olarak da değerlendirebiliriz.
Hatta kendi dönem, evet yani kendi döneminin yanlış algısını koymak bir yere gayet iddialı aslında şeyleri koymuş oluyor. Bu da ciddi bir risk barındırabilir kendi dönemi açısından.
Tabii başka kelimeler de var. Var, evet. Var mı bir iki dakikamız var?
Araya gidelim hocam, aradan tamam, sonra devam edelim inşallah. Efendim Profesör Doktor Cennet Aslaman bizle Kur'an'ın matematiksel ölçüsünü konuşmaya devam ediyoruz. Kısa bir ara, sonrasında karşınızdayız. Efendim karşınızdayız tekrar. Kur'an ayı ve biz de Kur'an'dan konuşmaya gayret ediyoruz. Profesör Doktor Cennet Aslaman bugün konumuz. Sevgili hocam, hiç şüphesiz ki biz insanlar olarak doğduğumuzda belirli şeylere muhtaç doğuyoruz.
Evet.
Yani bunlar maddi unsurlar olabildiği gibi manevi şeylere de aslında muhtaç, değil mi? Sevgi gibi, ilgi gibi, bazen beğenilme hissi gibi, takdir edilme gibi. Hatta belirli belki kurallar gibi, belirli sınırlar gibi. Doğru bir gelişim ve büyüme için. Maddi olanlar zaten yemek gibi, içme gibi suya muhtacız ve Rabbimiz suyu yaratıyor. Hı hı. Yani maddi ve fiziksel olarak devam edebilmemizi sağlayacak unsurları Rabbimiz yaratıyor. Hiç şüphesiz manevi şeylere de muhtacız. Din acaba bunun içerisine girer mi kapsamlı bir şekilde?
Evet.
Yani fıtraten biz gerçekten dine muhtaç varlıklarız ve Allah da bu bizim fıtri ihtiyacımıza mı acaba cevap veriyor?
Tamamen öyle olduğu kanaatindeyim. Nitekim benim Fıtrat Delilleri diye bir kitabım var. Burada ona dikkat çekiyorum. İşte bazı fıtrat özelliklerimiz, yani doğuştan sahip olduğumuz özelliklerimizin ihtiyacını anlamak bizim için çok direkt. Mesela anında susuyoruz, değil mi? Suya ihtiyaç duyuyoruz. Veyahut da işte acıkıyoruz, yeme ihtiyaç duyuyoruz. Uykumuz geliyor, uykuya ihtiyaç duyuyoruz gibi. Bazılarını ise anlamamız için biraz daha kendi iç yapımıza dikkatli bir şekilde bakmamız lazım. Kendi zihni üzerine düşen insan şunu görüyor. İnsan çok uzun bir geçmiş ve çok uzun bir gelecekle irtibatlı bir şekilde zihnini kullanabiliyor. Yani tahminim sincaplarda veya kedilerde öyle bundan 1 milyon yıl sonra acaba ne olacak diye bir soru, işte bundan 1 milyon yıl önce ne vardı dünyada şeklinde bir soru soruyorlarmış gibi durmuyor sincaplar ve kediler birçok canlı. Pekala insan zihni de öyle olabilirdi. Zihnimizi zaten bu çok uzun bir geçmiş, çok uzun bir gelecekle irtibat kurma özelliğinin verilmesi otomatikman insan fıtratını şuraya götürüyor. Ben buraya nasıl geldim, nereye gidiyorum sorularını sorduruyor. Ve yine kendi bedeni üzerine düşünen insan ben nasıl var oldum sorusunu soruyor. Nasıl buraya geldim sorusunu soruyor. Ve insanın yine içinden gelen doğal özelliklerden bir tanesi hayatının anlamlı olması. Ben burada nasıl anlamlı bir hayat yaşarım sorusu da bizim içimizden gelen en derin isteklerimizin bir neticesi. Fakat bütün bu soruların cevaplanması ancak insanın yaratıcısından insana bir cevap varsa olması mümkün. Ha, yaratıcı var mı yok mu diye ayrıca tartışabiliriz.
Evet.
O Allah'ın varlığının 12 delili diye daha evvel de söylediğim bir kitabım var. Orada mesela bu konuyu tartışıyorum. Ama Allah'ın varlığı anlaşıldıktan sonra şunu da görüyoruz. Bir insan Allah'tan kendisine gelen mesajla bunların cevap verilmesine de fıtraten muhtaç.
Kendi kendimize tabii üretebileceğimiz bir şey değil mi hocam?
Tabii. Çünkü geleceğe baktığımızda bir karanlığa doğru gittiğimizi görüyoruz. Ne olacak? Ölüm bir son mu sorusu bizim için olabilecek en temel soru. Buraya baktığımızda kendimizin yapmadığı bir bedenimiz var. Ben bu bedene nasıl sahip oldum? Bu bedeni bana verenin benden istekleri var mı sorusu bizim için çok çok hayati bir soru. Bu içimizden gelen merak hissinin, zihnimizin uzun geçmiş, uzun geleceğe projeksiyon yapabilmesinin neticesi. Bu yüzdendir ki diyorum fıtratımızdan gelen istekler bunlar. Sadece bunları biraz tefekkür etmek gerekiyor fıtratımızın buradaki özelliklerini aramak. Veya bu hayatı yaratan, bu hayatın anlamlı olacağı imkanı verdiyse, bu hayatın nasıl yaşanması gerektiğiyle ilgili bir yönergeler ortaya koyduysa ancak bu hayatın anlamlı bir şekilde yaşanması mümkün. Kısacası hayatın başlangıcı, buraya nasıl ortaya çıktığımız, bu hayatı nasıl yaşamamız gerektiği, nasıl anlam verebileceğimiz ve nereye gittiğimize ilgili sorulara fıtraten cevabına muhtaç olmamız ve bunların cevabının ancak Allah'tan bize bir mesajla bildirilirse mümkün olması bizim doğuştan bir dine muhtaç yaratıldığımızın göstergeleri. O zaman şunu düşünelim. Diyelim ki Allah'ın varlığını anladık. Bu kendi iç yapımızı da incelediğimizde şunu görüyoruz. Allah'ın varlığını anlamak ne demek? Bizi bilinçle, iradeyle yaratan yüksek bir kudret ve ilim sahibi varlık var demek.
Evet. Tesadüfen buraya gelmediğimiz zaman.
Kendimize de bakıyoruz. Bunlara Allah'tan gelecek bu cevaplara muhtacız. O zaman şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bizim Allah'ın varlığıyla beraber kendimizin bu muhtaçlığını anlamamız demek eşittir şu anlama geliyor. Allah bizi dine muhtaç yaratmış demek. O zaman da çok rahatlıkla şunu söyleyebiliriz. Allah din göndermek istemeseydi insanı dine muhtaç yaratmazdı şeklinde deriz. Bu nitekim bir Fars atasözü olarak da bilinir. Ama bence çok güzel de bir atasözüdür. Yani vermek istemeseydi istemek vermezdi Allah şeklinde. Bu bizim dediğim gibi kendi iç yapımızı, zihin dünyamızı incelememizden ortaya çıkıyor. Yani burada şu hemen ortaya çıkıyor. Allah'ın varlığını anlamak otomatikman Allah'ın bir din göndermesini beklemeye götürür. Yani deizmin burada mantıklı bir opsiyon olmadığını da bence bu akıl yürütmeyle anlıyoruz.
Anlıyoruz, evet. Hocam diğer bir şey.
Yani Allah insanı bu sorulara özellikle muhtaç etti ama cevabını vermedi demek. Yani Allah insanı suya, yemeğe muhtaç edip de onlara ulaşma imkanı vermedi denmesi gibi bir şey.
Abesle iştigal oluyor, evet. Yani, evet. Hocam diğer bir konuşacağımız konu izafi evren konusu var ama burada öncelikle bir ayeti okuyayım isterseniz.
Tabii.
Çok merak edilen de bir şey bu. Secde suresi 5. ayette Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor. Gökten yere işleri çekip çevirir, sonra sizin saymakta olduğunuz 1000 yıla denk gelen bir günde ya da dönemde ona yükselirler diyor. Ve yine Me'ariç suresinin 4. ayetinde melekler ve ruh süresi 50.000 yıl olan bir günde ya da dönemde ona yükselirler. Şimdi burada 1000 yıl diye geçiyor hocam ama bu biraz bize herhalde hissiyat olarak farklı geliyor.
Tabii.
Bunu nasıl açıklıyoruz? Nasıl anlıyoruz?
Şimdi Kur'an'da ya bir yerde bakıyoruz 1000 yıl süren bir günden bahsediyor. Diğer tarafta baktık 50.000 yıl olan bir günden bahsediyor meleklerle ruhtan. Bu aslında tam da işte bugün bize izafiyet teorisinin söylediği zamanla ilgili algıya benzer bir anlatım. İzafiyet teorisi bize ne diyor? Zaman bu dünyanın, şöyle diyeyim, daha doğrusu bu evrenin içindeki parametrelerden etkilenir diyor. Çekim gücü, hız gibi. Mesela çekim gücü daha yüksek, Jüpiter'in üstünde bir ikizimiz olsa, oraya gönderilmiş olsa, bir süre sonra onunla buluşmuş olsak, o bizden daha az yaşlanır. Niye? Çekim gücü arttıkça zaman yavaşlıyor çünkü. Veyahut da hız arttıkça da zaman yavaşlıyor. Bizden çok daha hızlı giden bir uzay aracının üstüne 300'ümüz olsa bu sefer binse, biri Jüpiter'e yolladık, birisi oraya. Onunla bir süre sonra buluşsak, o da bizden daha az yaşlanır. Niye? Hız arttıkça da
zaman yavaşlıyor.
Bu da neyi gösteriyor? Bu Einstein tabii bunu matematiksel formüllerle 20. yüzyılın en başındaki dönemlerde, yani ilk yarısında ortaya koydu.
Newton'da ise hocam ayrı bir unsur olarak mı görülüyordu?
Newton'un formüllerinde zaman mutlak ve bağımsız gözüküyor evrenden. Yani evrenin her noktasında sanki aynı geçen bir unsurmuş gibi gözüküyor zaman. Aslında bu bizim dünya ile ilgili birçok problemi çözerken bunu kale almamamız çok da bir şey değiştirmiyor. Fakat tabii Einstein'la bunun, bence Einstein orada Newton'un daha ileri götürülmüşü. Newton ortaya koyduğu çekim gücü algısının. Burada zamanın izafiliği de hesaba katılıyor. Ama mesela bugün bizim cep telefonlarımız falan çalışırken, ederken de işte uydulara sinyaller gidip gelirken bu zamanın izafiliği göz önünde bulundurulup yapılıyor. Yani bir ayın yörüngesini, Jüpiter'in yörüngesi gibi böyle daha büyük cisimleri, çok çok da yüksek hızda olmayan büyük cisimleri hesapladığımızda bu önemli olmuyor. Newton'un formülleri de bizim için yeterli oluyor. Fakat daha yüksek hızdaki gezegenleri işte hesaplanmaya kalkılsa veyahut da dediğin gibi böyle cep telefonu sinyallerinin gidip gelmesi, o saniye uyumları hesaplanmaya kalktığında bu sefer izafiyet teorisini kullanmanız ancak düzgün hesap yapmanız için olmazsa olmaz şart oluyor. Kısacası biz 20. yüzyılda anladık zamanın bu evrenden bağımsız bir varlık olmadığını, evrene bağımlı olduğunu, bununla ilgili çok deneyler de yapıldı. Mesela bu CERN'de yapılan deneylerin birçoğunda da mesela bu defalarca gösterildi. Uçaklarda saatlerin uçurulması gibi başka deneyler var, onlara girmiyorum. Yani bu 20. yüzyılda ancak deneysel olarak gösterildi. Ha, Kur'an'da bunu söylenmiş olma dikkat çekilmesi, yani bizim bildiğimiz gün kavramının değişik zaman yerler, değişik boyutlar, işte melekler ruh için veyahut da gökten yer işlerin inmesi için değişik şekilde algılanması gerektiğini, buradaki zaman kavramının bizim zaman kavramımıza bir olmadığını söylenmesi bence oldukça ufuk açıcı. Bunu anlamamız, yani zamanın izafiliğini anlamamız, Kur'an'da dikkat çektiği bence bu ayetteki bu hususu anlamı bizim için başka ufuk açıcı özellikleri de var. Şöyle mesela şu sorunun çok sorulduğuna ben tanık olmuşumdur. Madem ki işte insan bu kadar önemli, Allah niye insanı yaratmak için bu kadar bekledi? Yani evrenin yaşı 13,8 milyar yıl, insan işte ne zaman ortaya çıktığını düşünürsek düşünelim, buna göre çok yeni. Şimdi bunu soranlar aşağı yukarı şöyle bir olay düşünüyorlar. Allah evreni yarattı, sonra Allah bekliyor, evet, zamanın içinde. Sonuna doğru haydi iyi de insanı yapalım diyor, bekliyormuş. Ama şöyle düşündüğünüzde bu sorunu sormak anlamsız oluyor. Allah zamanın dışında, Allah bu evrenin zamanına tabi olması diye bir şey söz konusu değil. O yüzden zamanın içinde Allah bekledi bir şey yaptı gibi bir şey değil. Beklemek diye Allah için bir şey söz konusu değil. 13,8 milyar yıllık o dönemin geçişi bu evrenin içinde olan bir şey. Bu evrenin de, bu evrenin zamanını yaratıcısın, burada beklemek diye bir şey yok. Bunu anladığımızda bu sorunun aslında yanlış bir soru olduğunu anlıyoruz. Kendi zaman algımızdan yanlış kaynaklanan. Veyahut da kaderle ilgili birçok şeyi anlamamamızda Allah'ın geleceği bilmesi, sanki Allah'ı işte 10 milyar yıl öncesinden de Allah gelecekte bir şey biliyordu deyince Allah böyle zamanda 10 milyar yıl hayalen geri gönderiyoruz. Sanki Allah zamanın içinde 10 milyar yıl önce bir noktada duruyormuş gibi. Ama Allah zamanın yaratıcısı olduğunu düşününce hani teşbih tahta olmaz derler, adeta zamanın üstünde gibi düşünüyoruz değil mi? Bu Allah'ın geleceği bilmesi gibi çok şey daha iyi anlaşılıyor. Veyahut da işte bundan diyelim 1000 yıl önce ölen insanlar var. Bir de 1000 yıl sonra ölen insanlar olacak. İşte o kabirlerde onlar niye daha fazla beklediği gibi sorular.
Evet, onu soracaktım aslında. Veya canlara sıkılmaz mı falan hani orada, evet, kabirdekilerin bir türlü.
İşte kabirde ki o bekleme gibi düşüncelerde, evet, işte onlar için yine bizim bildiğimiz zamanın hala geçerli olacağı tip bir algıdan kaynaklanıyor. Zamanın izafi olduğunu anlayınca bütün bu sorular mesela yerine oturuyor. Bütün bu soruları sormamız bizim yanlış zaman algımızdan kaynaklandığını anlıyoruz. Ve soruş tarzımızı düzelttiğimizde de ortada bir sorun kalmıyor. Ayrıca işte bunu soranlar, ben şöyle bir şey de diyorum. Evrenin varoluşundan bu yana 13,8 milyar yıl geçti. Sen hiç 13,8 milyar yıl bekleyip de kendini sıkılmış gibi hissettin mi diyorum. Bak fat diye buradayız. Başlangıçtan buraya 13,8 milyar yıl geçti. Yani bizim yaşayacağımız yüzyıllık hayat değil, yani öyle milyon yıllık hayat bile 13,8 milyar yılın yanında öyle bir an gibi. Yani çok basit bir, çok kısa bir zaman dilimine denk geliyor. Aynı şekilde bir anda da ahirette göreceğiz. Ahirette öyle pat diye başlıyor, hiç kimse öyle kendini beklemiş gibi hissetmiyor.
Evet, mesela Yasin suresindeki ayet hocam aklıma geldi. İşte kalu ya veylene men merselen min merkadine. İşte her zaman verder Rahman ve sadakal murselun. İşte kim kaldırdı bizi diyor kabirlerimizden falan. O şaşkınlık ve hayret hisleri hep tabii onlarda ki sanki var hocam. Yani bir anda böyle kalkmış ve bir anda kabirlerden uyanmanın vermiş olduğu bir şaşkınlığı adeta Kur'an onların o karakterlerini.
Ama işte şöyle bir şey hissetmiyoruz. Ya bu kadar uzun süre bekledik, çok sıkılmıştık, artık iyi ki yeniden yaratıldık.
Yani.
Ne diyorlar ayet? İşte bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık diyorlar sadece.
Evet. Doğru. Hocam yine diğer bir Kur'an mucizesi de korunmuş tavan özelliği var. Bu gerçekten çok ilginç. Yani bugün şahsen biz çıplak gözle gökyüzüne baksak, gökyüzünde bir tavan falan normal görmüyoruz. Evet. Hatta hoşumuza giden şeyler görüyoruz hocam. Yani gece baktığımızda yıldızlara bakıyoruz. İnsanın sadece hayret hissini değil, bazen hayranlık hissini de etkileyen bir unsur. Dinlendiriyor bize, güzel de geliyor. Ve bugün gerçekten mesela bir çocuğa, bir hocam kağıt kalem verdiğimizde ilk çizecek şeylerden bir tanesi yıldızlar olur, güneş olur, gökyüzü olur. Gökyüzünün hep böyle bizde bir gizemli tarafı da olmuş. Merak ettiğimiz tarafı olmuş. Kur'an'da İbrahim Peygamber'e mesela baktığımızda onun da bir gökyüzüyle ilgili bir tefekkür yolculuğu var. Bir güneş tefekkürü diyor, bir ayı tefekkürü diyor vesaire. Şimdi Kur'an'da da çok ilginç bir ifade var hocam. İsterseniz ayeti okuyayım, sonra size sorayım. Enbiya suresi 32. ayet. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estağfurullah billah. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوزًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهِ مُعْرِضُونَ Gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa bunun delillerinden yüz çeviriyorlar. Evet. Nasıl anlayacağız hocam bu tavan?
Evet. Şöyle bir önce bir deney yaptığımızı düşünelim. Yani Peygamberimizin dönemine gitsek 7. yüzyılda. Gerçi o dönemde insanlarda böyle deneysel bir bilim yapma mantığı yaygın değil. Ama o dönemde şöyle basit bir deney yapsak. Bir elmayı havaya atsak ne olur? Bize hiçbir şeyle temas etmeden, aslında orada bir havayla teması var ama yani ciddi bir şey değil, elma aynen düşer.
Düşer.
Şimdi biraz daha güçlü bir şekilde elmayı yukarı atsak, yine bir deney yaptık, yine düşer. Şimdi bu deneyleri yapan bir insan ne düşünür? Ben bunu biraz daha da güçlü bir şekilde de yukarı atsam yine düşer. Yani olabilecek en yükseğe de atsak bu elmayı birçok kimse, muhtemelen elmanın yine kendisini düşünüleceği gibi bu deneylerden yanlış bir çıkarımda bulunacaktır birçok kimse. Değil mi? Yani niye? Çünkü biz elmayı attığımızda havaya herhangi bir şeyle etkileşimde bulunuyormuş gibi düşmüyor. Elma bize aynı bir elma düşünüyor. Havada bir ikiye bölünmüyor, üçe bölünmüyor değil mi? Havada yani o bir şeyle temasını biz görmüyoruz. Yani şeffaf bir şey gibi gözüküyor. Ancak bir rüzgarlı falan hava varsa belki elmayı götürebilir ama onun dışında rüzgar unsuru olmadığında hiçbir şeyle temas etmeden elma bize gelir gibi gözüküyor. Şeyde. Bu yüzden baktığımızda insanlar yukarılarına yani zaten yani yukarıya doğru giden sanki hiçbir şeyle teması olmayan şeffaf bir alan var. Değil mi? Bir
evet.
Boşluk var hissi. Evet. Uyanıyor. Oysa bugün biliyoruz ki bu tabii ki tamamen yanlış. Dünyamız bir atmosferle çevrili ve sırf atmosferle de çevrili değil, dünyamızın merkezinde olan metaller dünyanın etrafında manyetik alan oluşturuyor ve atmosferle beraber bu manyetik alan bizi korunmuş bir tavan olarak üstümüzde koruyor. Ve muazzam bir koruma. Bu koruma olmasa şu anda burada bu programı yapamayız. Daha doğrusu yaşayamayız. Bizim yaşamamız da bu korunmuş tabana bağlı.
Neyden koruyor hocam bizi?
Birçok şeyden koruyor. Koruduklarından bir tanesi uzayın soğukluğu mesela. Uzay -270 derece civarında soğukluk. Bu dünyadaki bu belli şekildeki işte sıcaklığın durması da o... Bu koruyuculukla alakalı.
Sadece maddi meteorlardan vesaire değil yani.
Tabii. Evet. Diğer taraftan işte gökyüzüne sürekli aslında bize meteorlar geliyor. Bunlar atmosferde bunların çoğu durduruluyor, ediliyor. Yoksa ayın yüzeyini görüyoruz değil mi? Delik deşik. Eğer ki bu şekilde atmosferimiz olmasaydı dünyanın yüzeyi de böyle olur. Sürekli gelen meteorlardan dünya yaşanmaz alan olurdu. Ayrıca güneşten gelen zararlı ışınlardan da koruyor. Yani yararlı ışınlar içeri alınıyor bir elek gibi, zararlı ışınlar geriye çevriliyor. Başka bir ayette de yine aslında gökle ilgili geri çeviren gök ifadesinin olması da enteresan, evet. Değil mi? Zararlı olanları geri çevirip yararlı oranları içeri alıyor. Aynı zamanda da yine atmosferin başka özelliklerinden birisi dünyada bizim için çok değerli olan şey su. Ne oluyor? Su buharlaşıyor. Evet. Yağmur olarak yine atmosferin özelliklerinden dolayı geriye yağıyor.
Yani, evet.
Yani atmosfer yararlı olan suyu buraya, zararlı olan güneş ışınını oraya, yani dış uzaya doğru çevirerek geri çeviren gök ifadesi Kur'an'ın başka ayetine geçen o ifadeyine geçiyor. Ve de tam bir korunmuş tavan olarak bu zararlı ışınlardan, meteorlardan bizi koruyor ve soğuktan koruyarak burada yaşamı mümkün kılıyor. Hem buna baktığımızda tabii Kur'an'da hiçbir ifade sadece söylenmiş olmak için söylenmiyor. Yani biz bu ayetin dikkat çektiği fenomeni incelediğimizde ne kadar muazzam bir dünyada olduğumuzu görüyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Şu anda biz güneşin etrafında müthiş bir hızla dönüyoruz. Dönerken kendi etrafımızda dönüyoruz. Aynı zamanda güneş sistemi olarak gidiyoruz. Samanyolu galaksisi evrende aynı zamanda genişliyor. Bütün bu hareketleri aynı anda yaparken dış uzaydan bize gelecek zararlı ışınlar, ondan sonra meteorlar ve soğukta korunmuş bir tavanla durduruluyor dünyamızı.
Ama biz hiçbir şey hissetmiyoruz hocam.
Hissetmiyoruz yani bunlarda ve müthiş bir korunma içerisindeyiz. Yani bu atmosferimizin korunmasını incelediğimizde Allah'ın muazzam bir sanatına da tanıklık ediyoruz. Fakat bir bakıyoruz 7. yüzyılda böyle bir şeyden insanların haberi yok. Kur'an'da buna dikkat çekilmesi de olağanüstü. Şimdi Kur'an açıktır dediğimiz şey şu. Kur'an'ın kelimeleri açık. Mesela insanlar korunma kelimesi nedir biliyorlar. Ondan sonra gökten kasıt üzerindeki alan olduğunu biliyorlar. Fakat bu korunmanın nasıl bir korunma olduğunun anlaşılması belli dönem almış insanlar. Tabii her Kur'an ayeti değil, birçok Kur'an ayetinin söylediği işte abdest alın dirseklere kadar elleri yıkayın şeklinde Kur'an'daki abdest ayetinin o anda gerekli pat diye anlaşılıyor.
Evet.
Gökyüzünde ayetler, deliller vardır. Biz evreni incelersek birçok önemli bilgi edinir şekle mantık Kur'an'dan çıkıyor. Geçmiş işte peygamberler yok edilmeye çalışıldı, alay edildi. Bunlara birçok anlaşılıyor. Şimdi bu ayetlerdeki kelimeler de anlaşılıyor ama nasıl olduğunun detayı ancak bununla ilgili bizim bilimsel bilgiye nüfuz etmemizle bazı ayetleri de Kur'an işte ancak böyle belli dönemdeki bilimsel bilginin ortaya çıkmasıyla hikmetleri anlaşılıyor. Şimdi tabii ki her dönemin kendine has bir özelliği var. Mesela Hazreti Musa'nın yanında olanlar Kur'an'ın anlattığı şekilde o büyücülerin yenilmesi, oradaki psikolojinin detaylarına çok daha iyi nüfuz edebilirler. O büyücüler o dönemde ne kadar itibar ediliyordu, oradaki o yenilgileri ne kadar enteresandı. Onların bir göz boyamasından Kur'an bahsediyor. Ama o göz boyamanın içinde yaşayanlar şüphesiz ona çok daha iyi tanıklık ettiler.
Doğru.
Değil mi?
Doğru.
Kur'an'ın göz boyaması. Çünkü onlar gözleri boyalananlar. Hazreti Musa'nın onların sihirlerini alaşağıya etmesini orada yaşayanlar tabii ki daha iyi tanıklık ettiler. Onu Kur'an'ın bize aktarması da önemli. Ama onu yaşayanların bize göre de bir değişik bir şeyi var. Ya Peygamberimizin dönemindeki işte karşı tarafın güçlü olmasına rağmen Bedir'de kazanılan işte bir galibiyet var. Kur'an'da da bununla ilgili atıflar var. Orada onu yaşayanların da bugün bizim ona tanıklığımızdan değil mi daha ekstra bir durumları var.
Evet,
karşı
evet.
Tarafın zaman ne kadar güçlü olduğunu, Müslümanların yavaş yavaş nasıl geliştiğini bunlar gözleriyle adım adım takip ettiler. Ha, nasıl ki o dönem Kur'an'ın orayla ilgili atıfların, Hazreti Musa'ya ilgili atıfların Hazreti Musa dönemindekiler, Peygamberimiz dönemiyle ilgili atıfları,
tanıklık
Peygamberimizin ettiler. Dönemindekilerin ekstra bir tanıklıkları mümkünse, Kur'an'ın evrenle ilgili atıflarına, evreninle ilgili bilgilerin dahi deşifre edildiği bugün de bizim daha özel bir tanıklığımızın olmasına da şaşırmamak lazım. Bu da bu dönemde bilimle dine karşı çıkılmaya çalışılırken, bilimle din çelişir denmeye çalışılırken bu çelişki tablosunun yanlış olduğunu, bilimle dinin birbirini desteklediğini, bilim Allah'ın yarattığı evrenle ilgili sanatın bilgisini bize sunar. Kur'an ise Allah'ın bize gönderdiği mesajdır. Bunları çatıştırmak değil, birbirlerini destekler şekilde anlamak gereklidir derken, Kur'an'ın evrenle ilgili atıflarındaki olağanüstülük, değil mi? Bu tezi de daha rahat destekliyor. Tam bunların en çok söylendiği yüzyıllar olan 19. 20. yüzyılda Kur'an'ın da olağanüstülükler açığa çıkınca, bilimle din çelişmez, tersine bilim Kur'an'ın olağanüstülükler anlamamıza katkıda bulunur tezini destekliyor.
Tabii bizim hocam bugün bunlara şahit oluyor oluşumuz da Kur'an'ın her dönemi, her çağı mutlaka bir şeyler söyleyen onun dinamik bir kitap olduğunu,
tabii ki.
Kıyamete kadar da konuşmaya devam edecek olduğunu bize bir yandan hatırlatır değil mi?
Tabii ki.
Yani bu anlamıyla Kur'an'ın mesajları, yani Kur'an tarihin belli bir döneminde inmiş olsa da mesajlarıyla, maksatlarıyla tarihini aşan ve kıyamete kadar da devam edecek olan o misyonunu ve mesajını bize hatırlatıcı bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.
Elbette. Yani mesela Kur'an bir de insanı mesela bispermden yaratılışına dikkat çekiyor. O dönemde de baktığınızda siz insanı görüyorsunuz karşınızda. İki gözüyle görüyor, iki kulağıyla işitiyor, evet. Ağzıyla yemekleri yiyor. Sperme bakıyorsunuz ya çok sıradan bir şey Kur'an'ın o dikkat çektiği hususta. Ya bu sıradanlık bir şey, orada bir sıvı var şekilsiz. Böyle şekilli gören bir insan olmuş. Yani ne kadar olağanüstü bir sistem diyorsunuz, nüfuz ediyorsunuz. Ve günümüzde ne oluyor? Biz mikroskop altında Kur'an'ın da yine dikkat çekti. Anne rahmindeki o aşamaları, spermin dönüşmesini, oradaki organların şekil almasını, DNA'daki açılımları, işte kök hücrelerin gelip de her aynı kök hücrenin bir kemik hücresi yapıyor, bir göz hücresi gibi, işte bir kas hücresi gibi birbirinden ayrı hücreler yapıyor. Bütün bu detayları incelediğimizde o spermin insan olmasındaki olağanüstülüklere daha da çok nüfuz ediyoruz. Yani bizim evrenle ilgili artan bilgimiz, bilimle ilgili artan bilgimiz, düz bir gözlemle göğeleki hayretimizi kat kat arttırıyor. Kur'an'ın bu süreci incelememizle ilgili atıfların da ne kadar yerinde olduğunu anlıyoruz. Aynı zamanda dediğimiz gibi bu süreçteki her aşamanın ne kadar mükemmel olduğunu da inceledikçe anlıyoruz. Kısacası ama sonuçta ne oluyor? Yani bir yüzeysel bakışla oradaki olağanüstülüğü görmekle bu detayları inceleyip de olağanüstüye nüfuz etmek arasında da bir derece
evet.
farkı var. Sonuçta her insan kendi bilgisine göre, ulaşabildiklerine göre, gözlemine göre Kur'an'dan nasibi farklı oluyor. Kendi yaşadığı çağa göre, kendi psikolojisine göre. Biz elimizdeki imkanı mümkün olduğunca Kur'an anlamada değerlendirmemiz lazım. Günümüzde bilimlerin bize sunduğu bilgi ise bence Kur'an'ı daha iyi anlamamız için olağanüstü katkıda bulunuyor. Bunu da değerlendirmemiz lazım. Nitekim evrenden gelen bilginin değerlendirilmesi de Kur'an'ın birçok ayetinin bir emri.
Emri aslında. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Evet, ağzınıza bitti
sağlık.
Mi ya?
Evet yani Allah. Bir programın daha sonuna gelmiş olduk. İlk katıldınız, iyi ki varsınız. Çok sağ olun.
Sağ ol.
Efendim Profesör Doktor Cahit Aslaman bugün bizdeydi. Yarın yine muhakemede görüşmek üzere diyoruz. Selametle kalın.